Fuat Can Bayramoğlu'yla Dış Basın Turu.
Evet sevgili dinleyicilerimiz, şimdi de dış basında yer alan manşetlerin bir değerlendirmesini yapacağız. Dış ilişkiler uzmanı Fuat Can Bayramoğlu stüdyomuzda konuğumuz. Günaydın, hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk Arzu Hanım, merhaba.
Evet, Gazze'de devam eden İsrail saldırıları tabii Türkiye gündeminin ilk sırasında, anladığımız kadarıyla dünya gündeminin de ilk sırasında yer alıyor. Orada başlıklara baktığımızda neler görüyoruz?
Evet, gerçekten işler acısı durum devam ediyor Gazze'de. İsrail'in acımasız hava saldırıları da sürüyor. Bir taraftan kara harekatı başlamış durumda. Hatta Şifa Hastanesi'nin çok anılan ve haberlerde de yer alan hastane malumunuz. Oraya da İsrail askerlerinin yaklaştığı, hatta girmek üzere olduğu ile ilgili sabahta haberler.
Evet, ben
düşürdü.
İçinde dolaşırlarken gördüm görüntülerde.
Evet, gerçekten şu açıdan özellikle belirtmek lazım. Prematüre bebeklerle ilgili görüntüler vardı. Basında, uluslararası basında da yer aldı. Küvezlerden çıkartılan, bir arada sıcak olsunlar diye hani bir arada tutulan bebekler. Alüminyum folyoya sarılan bebekler var. Görüntüler gerçekten çok üzücü o noktada. Yeni doğan çocuklar bunlar çünkü. Neticede hani bu kadar... Bu olanlardan habersiz, hiç bir günahları olmayan bebeklerin yaşadıkları, hatta hayatlarını kaybettiğini zaten görüyoruz biz. Dünya Sağlık Örgütü'nün bir açıklaması oldu. Tabii böyle istatistiki veri gibi verilip ardından bir taraftan kınama ifadeleri kullanılıyor. İşte Dünya Sağlık Örgütü örneğin dedi ki her 10 dakikada bir çocuk ölüyor Gazze'de dedi. Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus'un bir açıklaması oldu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde geçtiğimiz hafta. Hiçbir yer ve hiç kimse güvenli değil dedi gerçekten. Bu hani çok üzücü, az önce de bahsettim. 36 hastane vardı 7 Ekim öncesinde Gazze'de operasyonda olan. Şu an bu hastanelerin 20'ye yakını işlevini yitirmiş durumda. Hastane özelliğini kaybetmiş durumda. Ama daha üzücü olan şu, yani örneğin ameliyatlar yapılamıyor. Yapılan ameliyatlar anestezi kullanılmadan yapılıyor. Hatta Dünya Sağlık Örgütü'nün bir başka açıklamasında Şifa Hastanesi için bir mezarlığa benzetti Dünya Sağlık Örgütü orayı. Ve orada şu an yaklaşık 1500 kişinin, bakın, operasyon veya ameliyat için değil, barınmak amacıyla orada olduğunu söylüyorlar.
Evet.
Yani insanlar hani operasyonu geçtim, bir tedavi görmeye geçtim, sadece başlarını sokabilecek bir yer aradıkları için hastaneye giriyorlar. Ama bir taraftan da hastanelerin, başka hastanelerde de aynı şekilde katlarının vurulduğu ile ilgili haberler, hatta hastanelerin vurulduğu ile ilgili haberleri biz görüyoruz İsrail Hava Kuvvetleri tarafından. Yine bir başka açıklamada El Kuds Hastanesi ile ilgili gelmişti. Filistin Kızılay'ından bir açıklama yaptı ve pazar günü itibariyle Gazze'nin ikinci büyük hastanesi olan El Kuds Hastanesi de artık işlev veremeyecek bir durumda dendi. Bu da yine hastanelerle ilgili içinde bulunan durumu şöyle göstermesi açısından önemliydi. 11 bin Filistinli'yi aştı ölen, şehit olan Filistinlilerin sayısı ve her 200, bu şu anlama geliyor. Yani rakam olarak hani söyleniyor ama şöyle söylemek lazım. 7 Ekim öncesinde hayatta olan her 200 kişiden bir tanesi hayatta değil. Bu anlama geliyor. 7 Ekim'deki İsrail başlı 7 Ekim sonrasında başlayan İsrail saldırıları sonrasında her 200 kişiden biri Gazze'de yaşayan daha önce hayatını kaybetmiş durumda. 5000'e yaklaştı hayatını kaybeden çocukların sayısı, tekrar ona bir kez daha değinmek istiyorum. Birleşmiş Milletler'in bir başka açıklamasında 102 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği ve bunun şimdiye kadar herhangi bir çatışma bölgesinde Birleşmiş Milletler'in 78 yıllık tarihinde hayatını kaybeden en fazla sayıdaki sağlık görevlisi olduğu söyleniyor. Ama tabii bunun sonrasında yaptırımlar uygulanacağı ve herhangi bir adım atılacağı ile ilgili bir şey görmüyoruz biz. İşte tam bu noktada ben aslında çok ilginç, dinleyicilerimiz açısından da hani bu çifte standart konusunu aslında tam gün yüzüne çıkartacak bir konuya değinmek istiyorum. Bu noktada Avrupa Birliği'nin ve Amerika'nın bir kınaması oldu. Bu kınama neyle ilgiliydi? Bu kınamada Avrupa Birliği ve Amerika hayatını kaybeden sivillerle ilgili bir ülkeyi kınadı. Evet. Ve dedi ki bu durum kabul edilemez. Derhal bu duruma bir son verilmeli dedi. Hatta Avrupa Birliği bir açıklama yaptı ve dedi ki bu kişileri, bu saldırıyı yapanların saldırı yapanlarla ilgili araştırmaya, soruşturmaya davet ediyorum bu devleti dedi. Bahsettiği devlet İsrail değil. Bahsettiği devlet Burkina Faso. Şimdi ve bu Burkina Faso'da yaşanan olay 5 Kasım tarihinde gerçekleşti. Burkina Faso'da 5 Kasım'da bir terör saldırısı oluyor ve 100 kişi hayatını kaybediyor. Bununla ilgili bakın 5 Kasım'dan sadece bir hafta sonra 12 Kasım tarihinde hem Amerika Birleşik Devletleri hem Avrupa Birliği ayrı ayrı kınama mesajı yayınlıyorlar. Ötesine geçiyorum. Avrupa Birliği ayrıca derhal bir soruşturmanın yapılması gerektiğini ve yaptırımların gündeme gireceğini söylüyor. Bakın bir evet tabii ki kınanmak gereken, gerçekten de kınanmayı hak eden bir durum. Burada Avrupa Birliği ve Amerika'nın yaptığı da doğru zaten. Burada esas sorgulamaya gerektiren durum, burada yapılan bu kınamanın neden Gazze'de, evet, neden İsrail'e dönük yapılmadığı. Burada 100 kişinin hayatını kaybettiğini biz söylüyoruz. Elbette her bir kişi çok canı çok kıymetli. Ama diğer tarafta her 10 dakikada bir bebeğin çocuğun öldüğünü söylüyoruz biz. Bu günde ya 100 kişiyi de aşan bir durum oluyor. Sadece bir günden bahsediyoruz bakın.
Yani dolayısıyla her yere eşit tepki.
Eşit tepki olmuyor. İşte çifte standart oluyor. Batı'nın bu noktadaki iki yüzlülüğü oluyor aslında. Bu o noktada kabul edilebilir değil. Masum sivillerin yaşadığı trajediye sessiz kalıyor olmaları gerçekten kabul edilebilir bir durum değil. Dahası açıklamaları da var. Çok hiç kabul edilemez gerçekten açıklamalar. İsrail Tarım Bakanı ve daha önce Şimbet'in de önceki direktörlerinden, ki Şimbet İsrail İş İstihbarat Birimi. O işte bu kişi Avi Dişter'in bir açıklaması oldu ve dedi ki milyonlarca Gazze'nin yerinden edilmesini 2023 yılının Nakba'sı olarak nitelendirdi. Bir başka İsrailli bakan geçtiğimiz hafta Gazze'ye nükleer silah, Filistin'e dönük nükleer silah kullanmaktan bahsetmişti. Bakın yapılan eylemlerin ötesinde bu açıklamalar dahi aslında kınamayı, belki bir yaptırımı hatta sadece açıklamalar üzerinde gerektiriyor. Ama ne yazık ki bununla ilgili herhangi bir adım yok. Hastanelerle ilgili Biden'dan bir açıklama geldi ve hastaneler korunmak zorunda dedi Biden. Kim koruyacak? Nasıl yapılacak bu? Saldırıyı yapan kişilere dönük nasıl adım atılacak? Jack Sullivan'ın, Biden'ın ulusal güvenlik danışmanının bir açıklaması var yine benzer şekilde. İsrail hükümeti bize hastaneleri koruyacağı ile ilgili söz verdi diyor. Bir ifade var. Kediye ciğer emanet etmek diye denir. Hani teşbihte hata olmasın ama gerçekten bu noktada hani İsrail'in bir taraftan saldırdığı ile ilgili haberleri biz Amerika Batı basınında da hatta yer yer görüyoruz. İsrail'in işte hastanelere saldırdığı ile ilgili veya operasyon orada yürüttüğü ile ilgili. Ama diğer taraftan Amerika İsrail'in kontrolü altında bölgeler ve güvenlik koridorları oluşturuldu gibi ifadeler kullanıyor. Hatta Jake Sullivan'a soruluyor. Deniyor ki İsrail savaş kurallarına uyuyor mu diye bir ifade kullanılıyor. Jake Sullivan, daha doğrusu İsrail savaş kurallarına uymalı mı diyor. O da diyor ki evet uymalı. Peki diyorlar şu an uyuyor mu? Bununla ilgili değerlendirme bana düşmez diyor. Yani böyle de ifadesi var. Macron'un açıklaması oldu İsrail'e dönük. Sivillerin bombalandığını söyledi. Bebeklerin, kadınların hayatını kaybettiğini söyledi. Ve tepki gelir gelmez hemen İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a telefon açtı. Ve yanlış anlaşıldığını, aslında İsrail'in kendini savunma hakkına desteklediğini söyledi. Hemen zaten söylenen ifade bu. Bu belirtiliyor. Borrell'in bir açıklaması oldu Avrupa Birliği'nden. Dış politika sorumlusu, en üst düzey diplomat diyebiliriz. İsrail'in Gazze'yi işgal etmesini, yeniden işgal etmesini kabul edemeyiz. Bütün kontrol o bölgede, İsrail'de olamaz dedi. İngiltere'de bazı gelişmeler var yine bu konuyla ilgili. İçişleri Bakanı Suella Braverman'ın görevine son verildi. Ve onun yerine Dışişleri Bakanı Cleverly geldi. Peki yeni Dışişleri Bakanı kim oldu? İngiltere'yi Brexit sürecine götüren, o oylamanın da İngilizler tarafından da aslında Avrupa Birliği'nden ayrılmak istemeyen, özellikle İngilizler tarafından o oylamanın sorumlusu olarak görülen David Cameron geldi. Tabii David Cameron'la ilgili hemen haberler çıktı. Dedi ki acaba David Cameron'ın bu politikası nasıl, değil mi? İsrail ve Filistin'e dönük. Bu konuda iki şey alıntılanıyor. Aslında bir tanesi Hani konuya İsrail basın tarafından alıntılanan yerlerden birinde görüyoruz bunu. Orta Doğu'nun en zorlu çalışması konusunda deniyor. Cameron 2010 yılında abluk altındaki Gazze şeridindeki Filistinlilerin o dönem yaşadıklarını bir esir kampına benzetmişti. Şimdi bu gördüğünüzde diyebilirsiniz ki demek ki adil bir yetkili mi geliyor? Ama bakın şimdi ben Haaretz'i alıntılıyorum. Bu açıklamasından sadece 5 sene sonra 2015 senesinde Haaretz bir değerlendirme yaptı İngiltere başbakanları arasında ve dedi ki İngiltere'nin gelmiş geçmiş en İsrail yanlısı İngiliz başbakanı ifadesini kullandı. Dolayısıyla böyle bir isim geldi orada Dışişleri Bakanı koltuğuna İngiltere'de. O noktada Arap Birliği'nin ve aynı şekilde İslam İşbirliği Teşkilatı'nın bir toplantısı oldu. 57 Müslüman ülke bir araya geldi. Ve adım atılması gerektiği konusunda onlar da mutabık kaldılar. Ama burada bazı ülkelerin özellikle Birleşik Arap Emirlikleri gibi örneğin kendi New Arab isimli haber sitesinde çıkan haberde de İsrail'le diplomatik ilişkileri sürdürmek istediklerini, bu durumun ilişkilerinin bozulmasına yol açmasını istemediklerini dört isimsiz kaynağa dayandırarak verdiler bu sitede. Bunu söylemek lazım. Yani aslında tabii ki çok şey var bahsedecek ama eğer vaktimiz
çok
kalsa.
Çok az bir süremiz kaldı. Bir de Xi-Biden görüşmesi var. Bir iki cümleyle bugün olacağı bilgisi var. Nasıl değerlendirirsiniz? Neler yazılıp çiziliyor ona bakalım.
Bu çok önemli gerçekten. Bu aslında biz aylardır burada bahsediyoruz. Bu zirve oldu mu olacak mı derken işte bu zirve bugün gerçekleşecek. İki lider bir araya gelecek. Bir yıl sonraki ilk yüz yüze görüşme. G20 zirvesinde bu görüşme bekleniyordu. Daha önce bekleniyordu benzer şekilde ama bugün APEC zirvesi kapsamında San Francisco'da gerçekleşecek. Şöyle bir detay var. Amerika basını bu iki liderin görüşmesinin San Francisco'da olacağını ama APEC zirvesi kapsamındaki o yerde gerçekleşmeyeceğini, yerin belirtilmediği gizemli bir yerde gerçekleşeceğini söylüyorlar. Evet, nerede olacağıyla ilgili not yok gerçekten. Bu ilginç. Tabii burada İsrail ve Filistin konusunun gündemde olacağı söyleniyor. Amerika tarafından ayrıca iklim konusunda işbirliği ve Amerika ile Çin arasındaki askeri işbirliğinin devam ettirilmesi, daha doğrusu tekrar başlatılması ile ilgili bir girişimin olacağı söyleniyor. Yine Amerika'nın Çin'in Rusya ile Ukrayna'da beraber hareket ediyor olmasını eleştireceği söyleniyor. Ve bir ortak hareket edilecek alan, yine biz yer yer bahsediyoruz teknolojide, hem Biden'ın hem de Xi'nin yapay zekanın otonom silahlarda kullanımı ile ilgili bir sınırlama konusunda mutabık kalacakları söyleniyor. Evet, bu görüşme Amerika-Çin arasında ama bir başka görüşme bundan 3 hafta sonra yine Çin'de gerçekleşecek. Bu sefer Çin'de gerçekleşecek ve bu görüşme de Avrupa Birliği ile Çin arasında olacak. Gördüğümüz gibi bir taraftan sürtüşmeler ve fikir ayrılıkları olsa da Amerika ile Çin ve Avrupa Birliği ile Çin'in diplomatik temasları sürüyor diyerek noktalandırıyoruz.
Peki, çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Sağ olun.
Ben teşekkür ediyorum.
Dış ilişkiler uzmanı Fuat Can Bayramoğlu konuğumuzdu.